Ayrım 22.
Gazi Hazretleri Adnan Bey'i beğenmişti. Adnan Bey düşüncelerinin haysiyetine sahip çıkıyor, karşısındakinin gücü ve şöhreti ne olursa olsun sözlerini esirgemiyordu. Bu delikanlıya biraz daha cesaret kazandırmak istedi. Türkiye Cumhuriyeti insanlık idealinin maziden kaynaklanan iftiharlarını geleceğe taşıyan bir büyük kültür ve medeniyet abidesi olarak tarih sahnesinde yerini alacaktır. Adnan Bey taşı gediğine koyup görüşmeyi hoş bir manzara da kapatmak istiyordu. Memleketin gençlerine bakın efendim. Cumhuriyet ihtilallerinin emanetçileri bu gençlerdir. Ediplerimize bakın, şairlerimize bakın, ressamlarımıza bakın, heykeltıraşlarımıza bakın. Sonra da bir dikkat daha çekmek istedi. Siz Yakup Kadri'nin dediklerine bakmayın. Hiçbir ırkın gençleri savaşta saman ekmeği yedi diye bön bir nesil yaratmaz. Ege'de milli mücadelenin genç nesli biziz. Gazi Hazretleri son bir kahve talebinde bulundu. Yanında su da getirsinler. Adnan Bey son aylarda edebiyatçılar arasındaki mücadeleden örnekler veriyor, Yakup Kadri, Hamdullah Suphi ile Nazım Hikmet arasındaki edebi tartışmayı bir ciddi kültür hamlesinin başlangıcı görüyordu. Nazım Hikmet'in 835 satır adlı kitabındaki yeni söyleşin etkisini belirtmek istedi. Gazi Hazretleri de böyle bir tartışmanın başlamasından memnundu. Edebiyatçıların, şairlerin yeni dünya görüşlerini ortaya koyan iddialarını sergilemelerinden mutluydu. Görüşmeyi sonuçlandırmak istedi. Küçük teşekkür cümleleri yerine doğrudan Adnan Bey'i muhatap alan hükümleri tercih etti. Sendeki ihtirası görmekten mutluyum. İhtiras bir tohumdur. Ama ona filiz verdiren güç aşktır. Sende bu gücü de, bu aşkı da görüyorum. Gençliğin beni cesaretlendirdi. Cumhuriyetimizin her devirde emanetçileri gençlerimiz olacaktır. Elini Adnan Bey'in omzuna koydu. Cumhuriyet ihtilali sözünü sevdim. İhtilalin mutlaka bir fikri kaynağı olması gerekir. Ama mutabık kalınmış bir tarifi yoktur. Halkın söylenen gerekçeye inanması yeterlidir. Çünkü ihtilal sonuç meselesidir. Yeni bir düzen getireceğim demesi yeterlidir. Başındakine güvenmesi yeterlidir. Elini uzattı, ayrılıyordu. Unutma delikanlı. İdeolojik sebeplerin siyasi neticelere ulaştırılması sadece malumat ve cesaretle olmaz. Siyaset bir kadro işidir, sakın aklından çıkarma. Arabasına binerken tekrar Adnan Bey'e döndü. 835 satırda aruz kadar sağlam bir yapı var. İnişler ve çıkışlar ne kadar sağlam mısralara bölünmüş, ihtirasın da, inkirazın da basamaklarını o mısralarda görebiliyorum. 10. Bölüm. Bir yaz günü yelkenleri sönmüş gemilerden, son boşluğu gördük güneşin battığı yerden. Yahya Kemal. Gel ey imanlı gençlik, gel ey beklenen gençlik. Gel ki Anadolu'da senin bükülmez çelik, imanına, azmine ümit bağlayanlar var. Nazım Hikmet. Ali Adnan Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. dönem aydın saylavı olarak yemin etmek üzere Ankara'ya gidiyordu. Evinin bütün hazırlıkları tamamlanmıştı. Çakırbeyli halkı meydanda toplanmış, düğün alayı sevinciyle Kuleli Köşk'ün önüne gelmiş, mutluluğunu belli etmek istemişti. İlk geldiği günlerde koca Çakırbeyli çiftliğini nasıl idare edeceği tereddüdü yaşanan Adnan Bey, kısa sürede köylünün, esnafın, eşrafın dikkatini çeken bir ağa edası kazanmış ve bu sıfatın hakkını vermişti. Çin'de sıtma krizleri ve ateşi içinde hayatından ümit kesilen Adnan Bey, yağız bir delikanlı olarak çiftliğinin bütün sorumluluklarını üstlenmişti. İtalyan doktor sıtmanın pençesindeki Adnan Bey için Ethem Bey'e mahzun bir vedayla durumunu tebliğ etmişti. Tıp ilminin bana öğrettiği her şeyi yaptım. Bundan sonrası Allah'ın takdiridir. Talihi güller ve yaşarsa, bilin ki memleketiniz için bahtiyar bir devrin adamı olur. Krizler içinde sayıklarken söylediklerini bugün düşünmeye çalışırlarsa, o şöhretli adımların kafatasları çatlar. Adnan Bey'in çiftliğe dönüşündeki halsizlik hemen atılmış, yine eski sporcu haline dönmüştü. Şimdi genç ve sağlıklı bir delikanlı olarak Ankara'ya gidiyordu. Vedalaşmak için çiftlik odasına girdiğinde duvarlara asılmış mavzerleri, tabancaları gördü. Böyle bir manzara yıllardır özlenen ağa hasretinin tam köylünün istediği biçimde giderildiğini gösteriyordu. Hepsine teşekkür etti. Kucaklaştı. Ethem Bey yanında duruyordu. Bu veda merasiminin bir anlamı da eğer başları sıkışırsa başvuracakları kişinin kim olduğunu göstermekti. Behlin Hanım Kuleli Köşk'ün önünde bekliyordu. Küçük Yüksel bakıcısının kucağındaydı ve hayretli bakışlarla bu telaşlı kalabalığı izliyordu. Adnan Bey Behlin Hanım'a sarıldı. Evimiz sana emanet. Adnan Bey'i otomobile yerleştirdiler. Behlin Hanım ardından bir tas su döktü. Sabahın erken saatiydi. Adnan Bey önce Aydın'da valiyi ve partiyi ziyaret edecek, sonra yolunu doğru Ankara'ya çevirecekti. İstanbul leylakları erken açtı. Erenköy'ün kuytu bahçelerinde küçük, mor taneli çiçeklerin, salkım salkım büyüyen davetkar güzelliği herkesin içinde baharın ferah ve bahtiyar sevincini yaşatıyor, uzak bir sevgilinin hasretine serinlik veriyordu. Aklında Piraye vardı. Piraye dediği her şeyiydi. Bazen karıcığım, bazen sevgilim, bazen nişanlım, bazen kızım, bazen annem dediği Piraye. Küçük kutularda kestane şekeri gönderip merakla sorup soruşturduğu Piraye. Gecelerin kuytusunda korku olduğunu biliyordu. Bu kuytularda neredesin diye çığlık çığlığa aradığı Piraye'ydi aklında olan. Korkulu kuytularda annesinden dinlediği bir mısra hatırlıyor ve dakikalarca, defalarca tekrarlıyordu. Sen neredesin ey sevgili, yaz günleri nerede? Bu mısra bir zamanlar annesinin sevda sesiydi. Celile Hanım, Yahya Kemal'in hasretine bir vuslat cevabı verir gibi sevinçle okur ve arkasından bebekli Udi Şekip Memduh Bey'in bestelediği Nihavend şarkıyı dillendirirdi. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede? Nazım aynaya baktı. Yüzünde sevinç vardı. Bu sevinçte Piraye gülüyordu. Kendi gözünde Piraye'nin gözlerini seyretti. Sesi de gülüyordu. Piraye, bugün 1 Mayıs. Günlerden cuma. Kapı çalındı. Nazım lezzetli bir şarkı nakaratını diline dolamış, sürekli tekrarlayarak kapıya yöneldi. Açtı. Kılığına, kıyafetine aşina olduğu biri elindeki zarfı uzattı. Hakim Bey sizi bugün bekliyor, ifadenizi alacakmış. Nazım tebligat zarfını açmadan masanın üzerine bıraktı. Önce Piraye'yi şenlendirecek güzel sözleri aklından geçirdi. Beğendiklerini bir sıraya koydu. Tekrar aynanın karşısına geçti, gözlerinin derininde yine Piraye'nin gözlerini buldu. Bu kez Piraye endişeli bakıyordu. Gözlerine ne var, ne oldu Nazım, dertlenmiş gibisin diyen bir samimi sorgulama hüznü çöreklenmişti. Nazım bu hüznü görmemiş gibi davrandı. Gülüşlü bir hasretle gözlerini öpüyorum Piraye deyip geri döndü. Masanın üzerindeki tebligatı aldı, açtı, okudu. Tebligat açıktı. Dahiliye vekilinin emriyle son yayımlanan kitaplarındaki şiirlerinde bir zümrenin başka zümreler üzerinde hakimiyetini kurmak gayesiyle halkı suça teşvik ettiği iddia edilmiş ve sığgaya çekilmesi istenmişti. Nazım pencereden baktı. Dışarıdaki güzel Mayıs'ı gördü. Bu sevincin kursağında kaldığına üzüldü. Aklımda Piraye vardı. Nereden geldin be adam? Ankara, açık renkli bir kabus, rekabetsiz bir hiyerarşi, idrakine tam varılmamış bir kültür ve sınıf farkı, şiddetin, tesir ve mesuliyetindeki kontrolsüz hissi. Meclis kapısından içeri girdiler. Tevfik Rüştü Bey iki gün önceden Adnan Bey'i arayıp meclise birlikte gitmeyi teklif etmişti. Adnan Bey'i ilk tanıdığında ilgiyle izlemiş, sözlerinin etkisinde kaldığını fark edip gözünü bu delikanlıdan ayırmamaya söz vermişti. Şimdi bu sorumluluk ahlakında Adnan Bey'i meclise götürüp bazı önemli kimselere takdim etmeyi görev sayıyordu. Tevfik Rüştü Bey, Behlin Hanım'ın eniştesiydi. Teyzesi Makbule Hanım'la evlenmişti. Gazi'nin güvendiği siyasetçiydi. Türkiye'nin dış politikasında disiplinli ve tertipli bir Tevfik Rüştü tavrı hissediliyordu. Tevfik Rüştü Bey, Aydın Saylav'ı seçilen Adnan Bey'in sabah kahvaltısı için Ankara Palas'a gelmesini istemiş, birlikte kahvaltıdan sonra meclise gitmeyi önermişti. Sabah kahvaltısında Tevfik Bey meclis meselelerine temas etmiyor, sadece Aydın'da Berin Hanım ve İzmir'de Naciye Hanım'la ilgili sorularla vaktin geçmesini bekliyordu. Sanki memleket meselelerine vakıf olmak ve bu meseleleri vukufla konuşmak kıdemli milletvekillerinin ya da gaziye yakın siyasetçilerin hakkıymış gibi davranıyordu. Nikah günü tanıdığı genç adamın bu konulara hangi yatkınlıkta olduğunu görmeyi merak ediyordu. Ancak konuların tartışmasına girmek tedbirli bir siyasetçinin hemen teşebbüs edeceği husus değildi. Kulağına fısıldanan iltifata değil, kendi takdirine itibar etmeyi severdi. Gazi Hazretleri'nin Aydın'da Adnan Bey'le yaptığı sohbetin etkilerini duymuş ama biraz abartıldığı hükmüne vararak bizzat kendisinin denemesi gerektiğine inanmıştı. Şimdi bu denemeyi yapıyor, sıradan sorularla karşısındakini kantara vuruyordu. Adnan Bey birden farklı bir konuda tartışma açmayı düşündü. Tevfik Rüştü Bey'i sorumluluk alması gereken konuya çekmek istiyordu. Tevfik Rüştü Bey neredeyse İnönü hükümetlerinin değişmeyen Dışişleri Bakanı'ydı. Yeni hükümetin kurulması görevinin yeniden İsmet Paşa'ya verileceği ve Tevfik Rüştü Bey'in bu kabinede de Dışişleri Bakanlığı görevini koruyacağı bekleniyordu. Bu konuda Tevfik Rüştü Bey'in bilgisiz olması düşünülemezdi. Gazi Hazretleri iç politikadaki önemli kararların alınmasında dış politikaya olan etkilerin tartışılması için mutlaka Tevfik Rüştü Bey'i çağırıp fikrini alıyordu. Bu konunun henüz parti içinde istenen ciddiyetle ele alınmamış olması muhtemeldi. Adnan Bey bu konuyu Aydın seyahati sırasında Gazi Hazretlerine de açmış ve onun ilgisini çekmişti. Şimdi eline bir fırsat geçiyordu. Cumhuriyet aydınlarının Türkiye'nin geleceğini nasıl değerlendirdiklerini görmek istiyordu. Gazi'nin milletvekilleri de acaba bu idraki kazanmışlar mıydı? Tevfik Rüştü Bey bu idrakın neresindeydi? Adnan Bey bunun hesabını sorar gibiydi. Birkaç gün sonra partinin kurultayı var. Hislerim bana memleketin önemli meselelerinin tartışılması için hiçbir hazırlık yapılmadığını anlatıyor. Bunların sizi yakından ilgilendiren çok önemli tesirleri vardır. Tevfik Rüştü Bey şaşırdı. Meclise gelen bu delikanlı durup dururken böyle meselelere neden el atmak ihtiyacını duymuştu? Kabinede meseleye vakıf arkadaşlarının bu gibi meseleleri tartışıp gerekli kararları alacaklarına inanıyordu. Bu inancını dillendirdi. Bu meseleleri ulu orta değil, kabine ciddiyetinde konuşuruz. Adnan Bey bu azarı hak etmediğine inanıyordu. Tevfik Rüştü Bey yaşını başına almış bir aile büyüğüydü. Fakat Adnan Bey'in zihnindeki meselelere temas edecek üslupta değildi. Bu üslubun değişmesi için gerekli zamanı beklemek yerine bir hatırlatmayla hızlandırmayı düşündü. Bu kurultayda partimizin temel ilkeleri ilan edilecek. Adına da altı ok denecekmiş. Bu oklardan biri milliyetçiliğimiz, diğeri halkçılığımız olacakmış. Bunların hiçbiri ekonomiye çare üretmez. Derin bir nefes aldı. Şimdi sıra Adnan Bey'in maruz kaldığı haksız azarın cevabına gelmişti. Gerekirse son konuşma hakkını uzatabilirdi. Türkiye'nin en önemli meselesine hariciyemizin böyle bigane kalması eğer tesadüfse hemen tedbir almanız gerekir. Yok eğer aksine bir durum varsa o zaman Türkiye bu talihsizliğe layık değildir. Adnan Bey kalkmak için derlenip toparlanmaya başladı. Tevfik Bey sükunetini bozmadı. Yumuşak sesle müdahale etti. Henüz keyif kahvesini içmediniz. Berin Hanım en büyük zevkinizin bu olduğunu söylemişti. Adnan Bey gülmeye başladı. Biliyor musunuz, bu keyif kahvelerinin hayatımda önemli yeri vardır. Gazi Hazretleri Aydın'a geldiklerinde benimle görüşmek istememişlerdi. Kendisini zorla partiye davet ettim. 4 dakikalık kahve teklifim tam 4 saatlik memleket müzakeresine dönüşmüştü. Bugün Aydın Saylavı oluşum o müzakerenin neticesindedir. Sizinle de keyif kahvesi içerken umarım böyle önemli meselelere temas ederiz. Tevfik Rüştü Bey sitemden alınmadı. Memleketin her meselesinin parti belgelerine yansımakla çözülemeyeceğini anlattı. Adnan Bey ufukları seyreden bir çocuk gibiydi. Tevfik Rüştü Bey'in sorgulayacağını, sandığı vatanperverliğini özetlemek istedi. Tevfik Rüştü Bey adımını daha hızlı attı. Tecrübesini göstermenin sırası geldiğine inandı. Zihninizdeki cenneti yazıyorsunuz. Yarın halkımız şol cennetin ırmaklarından hürriyeti ve refahı tadacaklar. Unutmayınız Adnan Bey, zihninizdeki büyük hazine başka, halka dağıtacağınız pay başka. Ölçüyü kaçırırsanız ne hayaliniz kalır ne halkınız. Tevfik Bey toparlanmaya başladı. Aynı zamanda yapacaklarını da anlatıyordu. Bugün Gazi Hazretleri 3. defa Cumhurbaşkanı seçilecekler. Yeni hükümet de bugün kurulur. Yarın ortalık durulur. Sizi bazı önemli milletvekilleriyle tanıştırmak istiyorum. Bundan sonraki hayatınızda evsafı yüksek insanlarla birlikte olunuz. İstikbaliniz bu nurla aydınlansın. Ankara Palas'ın merdivenlerinden indiler. Caddenin iki yanına dizilmiş polisler selam durdular. Cumhuriyet'in saylavları yemin için meclise yürüyorlardı. Çevredekiler alkışlamaya başladı. Adnan Bey alkışçılara dönüp güler yüzle selamlamak istedi. Tevfik Bey'in suratı asıktı. Küçücük gözleri o buğulu yuvarlak gözlüklerin arkasından hayal meyal seçiliyordu. Tevfik Rüştü Bey Adnan Bey'in gerçeğini gördüğüne inandı. Sesi netti. Başarının tadını çıkarmak yerine gurur duymanın tadını çıkarmaya çalışıyorsun. Adnan Bey yeminini tamamlamış, kürsüden inerek yerine oturmak üzere tecrübeli milletvekillerinin arasından geçiyordu. Gözler bu delikanlının üzerindeydi. Meraklıydılar. Gazi Hazretleri'nin mecliste görmek istiyorum diye Recep Peker'i ikaz ettiği genç bu muydu? Reşit Galip Bey, ablak çehresinin derinliğine gömülmüş gözlerinin pırıltısını gizleyerek süzüyordu. Serbest fırkanın kapatıldığına dair dedikoduların yayıldığı gece yarısında kendisini telefonla arayıp adeta hesap sorar gibi ne olup bittiğini merak eden ateşli delikanlıyı o da yakından görmenin telaşındaydı. Uzun süre beklemiş, merakın bir endişeye dönmeden sonuçlanmış olmasından memnun görünüyordu. Adnan Bey'in Aydın'da sık sık kendisi hakkında konuştuğunu duymuş, ancak ileriye gideceğine ihtimal vermediğinden üzerine düşmemişti. İşin doğrusu Adnan Bey, Mehmet Cavit ile Doktor Nazım'ın idam kararında imzası olan Reşit Galip Bey'i kınayan konuşmalar yapmış ve bir mesuliyet hatırlatmasıyla kulağına gitmesini istediği şeyleri söylemişti. Reşit Galip Aydın mebusudur. İstiklal Mahkemesi'nde aldığı kararın siyaset ahlakındaki yerini gelip burada Aydın Meydanı'nda seçmenine anlatması gerekir. Reşit Galip Bey, Adnan Bey'in listeye alınacağı dedikodusunu duyduğunda Recep Peker'le görüşmek istemiş, çıtlatmak istediklerinin hiçbirinin dinlenmediğini görünce yelkenleri suya indirmiş ve tevekkülle başını sallamıştı. Desenize Tevfik Rüştü'nün çekeceği var. Adnan Bey birden heyecanlandığını fark etti. Yahya Kemal Yozgat saylavı olarak kürsüde yemin ediyordu. Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin kayıtsız şartsız hakimiyetine aykırı bir gaye gütmeyeceğime ve cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm. Bozulmamış Üsküp lehçesini sonuna kadar dinledi. Birkaç saniye sonra bu sevdalı şair gövdesi yanından geçecekti. Geçti de. Berin Hanım'ın Karşıyaka sahillerinde komşu büyüklerinden dinlediği büyük aşkın sahibi bu sevdalı gövdeydi. Bakışından, duruşundan nasıl olup da böyle büyük bir sevda yarattığını anlamak adeta imkansızdı. Gördüğü manzarayı Berin Hanım'a anlatıp hayalindeki sevda peyzajına gölge düşürmek istemiyordu. Adnan Bey kendi düşündüklerini bir küçük kahkaha koyuverdi. Her şey beden mi be Adnan? Sen de ne çelimsizdin bir zamanlar. Yahya Kemal'in yemin ettiği saatlerde Celile Hanım İstanbul savcısının karşısında hesaba çekilen oğlunun akıbetini merak ediyordu. Saatler önce içeriye alınmıştı. Dışarıya hiçbir şey sızmıyordu. Zaman zaman taharrik kılıklı dediği türden insanlar yeni dosyalarla içeri girip savcının önüne koyuyorlardı. Belli ki amaçları Nazım'ı bunaltmaktı. Avukat İrfan Bey yanındaydı ve sakin tavırlar içinde sonucu bekliyordu. Göstereceği en ufak telaş veya endişe belirtisi bu naif anne yüreğini en ince yerinden kanatabilirdi. sıradan bir işlem yapılıyormuş gibi davranıyor, Celili Hanım'ın ruhunda bir sükunet yaratmak istiyordu. Hiç endişe etmeyiniz, bu tertibin altından bir şey çıkmaz. Meclis ayaktaydı, herkes saygı içinde Gazi Hazretlerini alkışlıyordu. Ankara Saylavı Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmişti ve yeminini bitirip meclisten ayrılmak üzereydi. Adnan Bey bir rüyadan uyanır gibiydi. Çok değil, tam 3 ay evvel soğuk bir Şubat günü Aydın'da Gazi Hazretlerini zorla partiye getirmiş ve kendisiyle tartışmıştı. Şimdi tam 3 ay sonra Gazi Hazretlerinin tercih ve teveccühüyle Aydın Saylavı olarak ayakta alkışlıyordu. Yanında Reşit Galip Bey belirdi. Aralarında belki 3-5 yaş fark vardı. Ama Reşit Galip üstün bir mevkinin hakkını talep eden lisanla konuşuyordu. Size Halk Fırkası'na katılmanızı teklif ettiğimde dudak bükmüştünüz. Şimdi bu fırkanın vekilisiniz. Kader ve siyaset birbirlerinin basamaklarını biraz cömert, biraz kurnaz ama her zaman açık yüreklilikle sıraya dizer. Siyaset dediğiniz basamaklar sonunda iki kapılı bir eşiğe çıkar. Cennet ve cehennem. Reşit Galip Bey gerilerde kalmış bir tartışmanın hatırasında kendini haklı görmek istiyor gibiydi. Serbest Fırka'nın kuruluş öncesinde Aydın'a gelmiş ve açık bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanlığını Adnan Bey'e önermişti. Gençsiniz ve istidatlısınız. Aydın'da bu göreve talip yüzlerce insan arasında size teklif ediyorum. Çünkü bir cevheri hissediyorum. Kabul ediniz ve yeni bir istikbal için yolumuzu çizelim. Adnan Bey bu teklifi samimi görmemiş ve üzerinde durulacak ciddiyet içinde değerlendirmemişti. Serbest fırka kurulduğunda ne gariptir ki Gazi Hazretleri Reşit Galip'i de kadroya dahil etmiş ve kadere garip bir cilveyle gülüşle bakmıştı. Adnan Bey Reşit Galip'in teklifinin kendi kaderinde bir değişiklik yaratacağına inanmıyordu. Serbest fırka tecrübesi hayatında önemli derslerin alındığı bir dönemdi. Parti kapatıldıktan sonra Aydın'da yaşadıkları siyasi olgunluğunun ilk sancılarıydı. Sonunda Aydın'da ciddi bir parti teşkilatı ihtiyacı duyulmuş ve Gazi Hazretlerinin emriyle Celal Bayar ve Vasıf Çınar Aydın'da Cumhuriyet Halk Fırkası'nı yeniden teşkilatlandırmak üzere görevlendirilmişlerdi. Vasıf Çınar Adnan Bey'in İttihat Terakki Lisesi'ndeki hocasıydı. Gözüne girdiği bir öğretmenin kendisini çağırmasına ilk anda hiçbir mana verememiş, sadece ellerini öpüp duasını almak için gitmişti. Kapıdan içeri girdiğinde ayakta duran ve gelini baştan aşağı meraklı gözlerle süzen Celal Bey'le karşılaşmış ve etkilenmişti. Milli mücadelenin efsanevi Galip hocası karşısındaydı. Vasıf Çınar'ın teklifini dinlemiş ve Adnan Bey Cumhuriyet Halk Fırkası Aydın reisliğine getirmek için çağırtmıştı. Konuyu dağıtmadan hemen teklifini yaptı. Geliniz ve fikirlerinizi Cumhuriyet Halk Fırkası içinde gerçekleştiriniz. Bazı şartlarınız vardır ve ileri sürmek isteyebilirsiniz. Sizi dinlerim, yardımcı da olurum.